Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası Açık Radyo 95 FM. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Dr. Richard Whitman. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İlk önce davetiye için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok memnuniyetle kabul ettim.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. Merhabalar. Konuğumuz Whitman, Münih ve Berlin'de hukuk, İslam araştırmaları ve Türk araştırmaları okudu. Sonrasında Harvard Üniversitesi'nden Orta Doğu çalışmaları ve tarih alanında doktora derecesi aldı. Araştırma alanları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve sosyal tarihi yer almakta olup özellikle tarih araştırmalarında otobiyografik kaynaklara odaklanmaktadır. 2008 yılından bu yana Orient Institute İstanbul'da araştırmalar yürütüyor ve aynı zamanda ikinci direktör olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi biz bir süredir göçmenlik hikayeleri üzerine programlar yapıyoruz. Bu program aslında göçmenlik hikayeleri serisinin son programı olacak. Zaten 3-4 hafta yaparız diye başlamıştık. Uzadı, birkaç ayı buldu. Fakat tabii bu sayede çok ilginç hikayeler duyduk, insanlarla tanıştık. Hikayesi olan, anlatmak isteyen ama yer kalmadığı için artık kendilerini konuk edemediğimiz dinleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Bugün ilginç bir tarafından bu göçmenlik hikayelerinin yaklaşmak istiyoruz. Daha önce yapmadığımız bir şey. 1930'larda Avrupa için bir talihsizlik olan Nazilerin yükselişi aslında yeni kurulmuş genç bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti için bir talih unsuruna dönüşüyor ve Orta Avrupa'dan, özellikle Almanya'dan ve Avusturya'dan bir sürü akademisyen Türkiye'ye geliyorlar. İşte pek çoğu İstanbul Üniversitesi'nde yerleşiyor. Bu insanların içinde dünyaca tanınan çok iyi akademisyenler var. Yani böyle bir grubu işte cazip koşullarla, yüksek maaşlarla falan toplamaya çalışsanız toplayamazsınız aslında. Bu anlamda genç Türkiye Cumhuriyeti akademisini ve eğitim sistemini ihya ediyor bu durum. Edebiyattan filolojiye, işte felsefeden hukuka kadar pek çok alanda pek çok kişi geliyor. Bunların içinde bir kısmı bir süre sonra başka ülkelere gidiyorlar, daha cazip işlere, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar filan. Bir kısmı ise Türkiye'de kalıyor. Türkiye'de kalan, hayatının sonuna kadar Türkiye'de kalanlardan birisi Tragot Fox veya Fuchs isimli bir edebiyat profesörü ve filolog, aynı zamanda iyi bir ressam. Tragot Fuchs hakkında bir belgesel hazırlıyor konuğumuz. Mayıs ayında gösterime girecek. Biz de onun duyurusunu bilahare yapacağız. Fakat bugün hem Fuchs hakkında konuşmak istiyoruz hem de genel olarak bu akademik göçmenlik dalgası hakkında konuşmak istiyoruz. Ben bir de şunu ekleyip konuğumuza öyle sözü vereyim. 2000'li yılların başında Hans Reichenbach üstüne çalıştığım bir dönemde işte dünyanın en önemli bilim felsefecilerinden birisi ve Türkiye'ye gelip 5 sene kadar İstanbul Üniversitesi'nde ders vermiş bir kişi bu göçmenlik dalgası ile. Hans Reichenbach İstanbul'dan sonra Los Angeles'a gitmişti ve Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'ta hocalık yapıp sonra orada vefat etmişti. Fakat kendisinden yaşça hayli genç olan ikinci eşi Maria Reichenbach henüz hayattaydı o zamanlar. Ben de bir konferans için Kaliforniya'ya gidecekken kendisini aradım. İşte memnun olacağını söyledi görüşmekten. Gittim ve uzun bir söyleşi yaptık. Bir kitapta da bu daha sonra yayınlanmıştı. O söyleşide Maria Reichenbach bu göçmenlik dalgasıyla Orta Avrupa'dan İstanbul'a gelip yerleşen akademisyenlerin nasıl bir sosyal hayatı olduğunu anlatmıştı. İşte bebek civarında oturuyorlar, çocukları birbirleriyle oynuyor, sosyal olarak görüşüyorlar, birbirlerine yemeklere gidiyorlar, geliyorlar filan. Dolayısıyla her göçmenlik hikayesinin arkasında böyle bir işte Ömer Madra'nın Oğuz Atay'dan ilhamla söylediği gibi hayatı hakikiye hikayesi de bulunuyor. Dolayısıyla bu göçmenlik hikayelerini böyle bir bütüncül şekilde ele almak istiyoruz. Konuğumuz Dr. Richard Whitman da tam bu işleri çok iyi bilen birisi. Ben bir de programa başlamadan önce beni Dr. Whitman'la tanıştıran ve kendileri de aslında bu konuda uzmanlık sahibi olan iki kişiye teşekkür etmek istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders vermekte olan felsefeci ve bilim tarihçisi Pascal Rohr bir tanesi. Diğeri de Dr. Whitman'ın ülkedaşı Julia Volker. Sayelerinde Dr. Whitman'la temasa geçtik ve bu programı ayarlayabildik. Bu girişten sonra Dr. Whitman, siz belki kısaca bu genel akademisyen göçü niye oldu, nasıl oldu? Buradan başlasak, daha sonra Turgot Fuchs'un hikayesine geçsek nasıl olur?
Evet, şimdi Almanya'nın belki de dünya tarihinin en büyük felaketi olan 20. yüzyılında Nazi dönemiydi. Ve o dönemde bir sürü akademisyenler işsiz kaldı. Niye? Musevi olunca, komünist olunca bir sürü nedenle hükümete karşı çıkanlar artık ders vermeye hakkı kalktı. Ve yurt dışında başka iş imkanları aradı. Ve onların büyük şansına hemen hemen aynı dönemde Türkiye'de yeni üniversite sistemi kurulmuş ve Cumhurbaşkanı, o dönemin Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet kuran kişi Mustafa Kemal Atatürk yurt dışından üniversite hocaları aramaya başladı. Ve o grup genel olarak heimatlos olarak tanıyor. Yani vatansız olanlar. Ve bu grup aşağı yukarı 1000 kişiden kapsanıyor. Ve aslında ancak en meşhurların 100-150'sini belki tanıyoruz. Onlar arasında besteci Eduard Zuckmayer vardı. Clemens Holzmayer, mimar, Ankara'daki parlamento binası yapan mimar, heykeltıraş Rudolf Belling, yine mimar Bruno Taut, mesela Ankara'da Edebiyat Fakültesi'nin binasını yaptı ve bir sürü başka devlet ve üniversite binaları yaptı. Hukukçu Ernst Hirsch, Türkiye'nin ticaret kodunu yazdı. Meşhur Türkolog Helmut Ritter, besteci Paul Hindemith ve Ankara'da şehir planlamacısı olarak davet edilen Ernst Reuter da vardı. Ve Ernst Reuter 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Hür Batı Berlin'in ilk belediye başkanı oldu. Ve aynı zamanda başka branşta Leo Spitzer, Fransız felsefesi ve edebiyat hocası ve Erich Auerbach, o da felsefe hocası, bu gruba dahil oldu. Ama şu diğer 800-900 insanların kaderi hakkında fazla bir bilgimiz yok. Ve bütün bu hocalar tek başına gelmiyordu. Onların aileleri geldi onlarla beraber. Ve onun üniversiteleri, yani mümkün olduğu kadar asistanları da getirmeye çalıştılar. Ve öyle 800-900 kişilik bir grup vardı Türkiye'de. Ve onun yaşam şartları, onun tecrübeleri gayet farklıydı. O meşhur profesörlerden bahsettik. Mesela bir andan büyük bir maaş farkı vardı. Mesela meşhur Bruno Taut, yani hükümetin mimarı olarak, diğer profesörlerin maaşı hemen hemen 10 mislisiydi ve asistanların 20-30 mislisiydi. Yani siz Bebek'teki yaşamdan bahsettiniz, Reichenbach'ın ailesiyle. Bu doğru ama bu ancak yani 50-100 aile için geçerliydi. Diğer gelen mülteci akademisyen çok daha mütevazi bir yaşam sürdüler Türkiye'de. Ve O 800 kişilik grubun arasında daha da özel kişi var. Bu daha da küçük, küçük bir grup. Bunlar uzun vade kalan akademisyenler. Sizin bahsettiğiniz gibi Reichenbach gibi meşhur profesörler bir dönemden sonra başka fırsat bulmaya çalıştı. Savaş zamanında birkaç kişi Amerika'ya gitti, Fransa'ya gitti ve savaştan sonra kalan Alman ve Avusturyalı genelde kendi ülkelerine geri döndü. Ama bunun büyük istisnası Traugott Fuchs hocasıydı. Kendisi meşhur Leo Spitzer roman dili uzmanının asistanıydı. Ve 1934 senesinde hocası Leo Spitzer Musevi olduğu için ülkeyi terk etmek zorundaydı ve işi de kaybetti. Ve o takdirde protestan olan Traugott Fuchs asistanı ona sadık kaldı ve dedi ki ben de hocamla beraber Türkiye'ye gideyim. Ve öyle beraber İstanbul'a vardılar ve burada İstanbul Üniversitesi'nde ikisi 1930 senesinde ders vermeye başladı. Ve oradaki Alman filoloji ve Alman Edebiyat Fakültesini kuran ekibiydi. Sonra...
Evet.
Tabii.
Pardon, kestim. Yani Fuchs aslında Musevi değildi. Dolayısıyla Avrupa'dan ayrılmak gibi bir zorunluluğu da yoktu. Ama buna rağmen hocasıyla birlikte Türkiye'ye gelmeyi seçti
evet.
diye anlıyorum.
Evet. Tamam. Ve Traugott Fuchs'ın en büyük özelliği... Belki onun gerçekten hayat sonuna kadar Türkiye'de kalması. 1934 senesinde İstanbul Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Ve ta emekliliğine kadar yani 1978 senesinde Alman Edebiyat Fakültesi'nde kaldı. Ve savaş sırasında 1943 senesinde aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin o dönemin Robert College'de ders vermeye başladı. Ve orada kendisi Alsace-Lorraine yani bugünkü Fransa'da kalan bir bölgede büyüdüğü için Almanca kadar Fransızcası vardı. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı ve filolojisi kuran kişilerin arasında. Yani aynı zamanda Fransız edebiyata bir de Alman edebiyata ders verdi uzun zamandı. Ve onun yanında bayağı becerikli bir ressamdı. Ve hayat boyunca yüzlerce tablo ve on binlerce eskiz çizmiş. Ve gayet özel bir kişiliği vardı. Diğer hocaların çoğu Türkiye'nin modernleşme projesini çok çekici buldu. Ve onun bir parçası olmak istedi. Ve o yüzden Traugott Fuchs da iş aldı. Ama aynı zamanda yaşam tarzı daha çok 19. yüzyılın akademisyen hayatına benziyordu. Mesela ders vermeye yanı sırasında Boğaz'da uzun yürüyüşe çıkardı. Şiir yazıyordu, müzik yazıyordu, tercüme yaptı ve akşamları arkadaşları buluşup şiir üzerine tartışmaya girdiler, konuştular, sohbet ediyordu ve öğrencilere onların ders saatine geldiği zaman onunla piyano da çalıyordu, sohbet ediyordu. Yani o yüzden bir sürü kişinin gayet büyük bir etkisi vardı.
Evet.
Ve o uzun seneler içerisinde tabii sırf olumlu tecrübeler olmadı. Almanya'dan kaçtı ve 1944 senesinde Türkiye nötralite bitirdi ve sonra 45 senesinde Almanya'ya savaş ilan ediyordu ve 44 senesinin sonbaharında bütün Alman pasaportu olanlar, yani hem Alman hem de Avusturyalı o dönemde entene oldu Türkiye'de. Üç ayrı yer buna ayırtmış hükümet. Birisi Yozgat, Kırşehir ve Çorum. Ve Traugott Fuchs 18 ay Çorum'da kaldı. Ve bu tabii bir sürede hayalini kırdı. Almanya'dan kaçtı, ondan sonra interne oldu. Ama aynı zamanda oraya gittiğin zaman sanatını geliştirebildi. Ve bu Çorum aylar büyük bir grup için hayatının belki en önemli, en etkileyici tecrübesi oldu. Orada sırf Nazilerden kaçan değil, orada bütün Alman pasaportu sahip olan bir araya geldi. Daha önce İstanbul'da yaşadılar, Ankara'da yaşadılar. Çünkü sırf mülteciler değil, Almanya'dan gönderilen, yani Nazilere yakın olan profesörler de geldi Türkiye'de. Burada da ders verdi ve bu internet zamanında herkes bir araya geldi, beraber yaşamak zorundaydı. Ve bu dönem çok incelenmeyen bir dönemdi. Bir sürü sebep düşünebilirim. Alman tarih için çok dramatik bir episod değildi. Aynı zamanda on binlerce, milyonlarca insan savaşta ölünce, Holocaust zamanında bir sürü kişi vatanını kaybedince, o Türkiye'de internet kalan grubu bayağı, yani neglişe bir gruptu. Türkiye'nin tarihi evet, ise orada da biraz sonunda önemsiz bir episodtu. Çünkü çok kişiden kapsamıyordu bu durum.
Evet, bence yani burada çok ilginç bir hikaye var. Traugott Fuchs'un başına da gelmeyen kalmamış bir taraftan. Çünkü enterne edilip Çorum'a gönderildiği zaman işte daha 40 yaşında bile değil ama yaklaşık 10 senedir falan Türkiye'de ders veriyor ve Nazi karşıtı birisi olarak gelmiş, hayatını değiştirmiş vaziyette. Fakat bir şekilde onu da Nazi yanlılarıyla birlikte işte Çorum'a sürgüne gönderiyorlar, evet, toplama kampına. Ama yani bundan yararlanmayı bilmiş Fuchs diye anlıyorum ve resim konusunda işte mesela küsüp bir kenarda oturmamış, hatta geliştirmiş işte. Doğru. Çorum resimleri filan da bugün bilinen eserleri arasında galiba,
evet,
değil mi?
Evet.
Ben bir de şeyi de sormak istedim. Yani bu bir yandan da casusluk iddiaları sebebiyle sınır dışı edilenler falan da oldu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Robert Vorhoeltzer mesela, bir mimar. Evet. Bruno Tautun.
O da oldu. Yani iki Ağustos 44 senesinde diplomatik ilişkileri kesilmiş. Ve o zaman bütün Alman pasaportu taşıyanlar için bir seçme fırsatı oldu. Ya 5 Ağustos'ta, yani pardon 16 Ağustos'ta Türkiye'yi terk edersiniz, kendi ülkelerine dönüyorsunuz, ya da biz entene edeceğiz sizi. Ve o dönemde hemen hemen Almanların, Alman pasaportu taşıyan yarısı Almanya ve Avusturya'ya dönmüş. 670 kişi civarında. Ama hemen hemen aynı rakam kalmış ve onlar toplama kampı gitti. Ama o toplama kampın, yani kampta pek denilmiyor. Yani kuralları aslında çok yumuşaktı. Orada kalanlar sırf şehir dışına gidemiyordu. Orada kalmak zorundaydı. Ama o şartlar o kadar enteresan ki biz bu konu üzerinde bir sergi yapmayı düşündük. Ve onu da Mayıs'ta İstanbul'da açacağız. Ve onun ismi olarak gönülsüz sürgün koyduk. Gönülsüz sürgün Çorum hatıraları 1944 ile 46 senesine kadar. Ve bu gerçekten enteresan bir dönemdi. Çünkü gidenler ne kadar kalacağını bilmiyordu. Oraya götürenler, polis, jandarma, onlar da şaşırdı. Bu beyefendi eğitimli insanları niye oraya gönderiyoruz? Ve onun üstünde orada yani Kırşehir, Yozgat, Çorum'daki halkı onu o kadar sıcak karşıladı. Yani çok enteresan bir durumdu. Ama tabii ki aynı zamanda oralar o dönemde bir süre salgın hastalık vardı. Malaria bile vardı. Yani çok da rahat bir durum değildi. Ama orada bir süre kendi yaşamı organize ettiler mülteciler. Ve sonra bu da enteresan bir fact. 1945 senesinde serbest bırakılmadılar. Onların çoğu ancak yani savaş 8 Mayıs 1945 senesinde Avrupa'da bitti. Ama mülteciler ancak Aralık ayında çıkabiliyordu. Ve yarı grup hatta 1946 senesinde Ağustos ayında orada kalmak zorundaydı. Ve bu detayları biraz incelemek istiyoruz. Ve benim akademisyen olarak otobiyografi kaynakları çok büyük ilgim var. O yüzden o dönem mültecilerin yazdıkları mektup, günlükler, memoirs, inceliyoruz bu sergi için ve onun vizüel karşıtı olarak Çavgat Fuchs'un çizdiği resimleri de göstereceğiz. Bunu, siz daha önce bahsettiğiniz özel bir Çorum serisi var ve bunu toplam olarak sergide göstereceğiz.
Evet, yani bu sayede Fuchs aslında Türkiye'nin belki başka türlü bilemeyeceği bir yüzüyle tanışmış. Hani bir teselli armağanı olarak bunu söyleyelim, başına gelen kötü şeylere bir kenara bırakırsak. Sonra da galiba bu toplama kampından sonra yeniden İstanbul'a dönüyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nde, işte önce Robert Kolej'di orası, ders veriyor. Hayatının sonuna kadar da İstanbul'da yaşamaya devam ediyor galiba, değil mi?
Evet, ama bütün bu sürgün yıllarında hukuki durumu da çok enteresandı. Çünkü Çorum'da kalınca birdenbire Vatan Caddesi'nde yani yabancılar şubesinden mektup geldi. İstanbul'daki ikametinize yenilenmiş lazım. Çünkü siz burada üniversitede ders veriyorsunuz. Yani bu sizin çalışma izniniz için gerekli bir şey. Onu da yani Çorum'dan tabii çok zor beceriyordu. Bir sürü kişi ortaya girdi. Yani aynı zamanda yani esirdi bir şekilde ama hocalığı devam etti kağıt üzerinde. Evet. Ve savaştan sonra eski işine geri döndü. Onu da o yüzden gönülsüz sürgün demek istiyorum. Tam kesin değildi yani bu nasıl bir şeydi?
Evet, bu yani yakın Türkiye tarihinin aslında pek bilinmeyen ama işte Türkiye'nin devlet bürokrasisinin tuhaflıklarını örnekleyen bir durum bence.
Evet.
Evet, trajik boyutları da var. Yani galiba süreyi de bitirdik ama Bir de mesela yalnız akademisyenler, bu ünlü sanatçılar, mimarlar, akademisyenler değil. Bir de mesela göç etmek isteyen, sürgün olmak isteyen, işte Struma gemisi gibi olaylarda da hiçbirinin almadığı bir dönemi de yaşıyoruz Türkiye'nin. Ve hepsi içindeki bütün kaçan, Romanya'dan kaçan Yahudiler de sonra Rus Karadeniz'de boğuldular sanıyorum. Evet. Onu da ayrıca konuşmak lazım.
Evet. Doğru. Peki zamanımız dolduğu için burada bitirelim. O halde göçmenlik serisinin programlarını da böylece sonlandırmış oluyoruz. Haftaya zaten Dünya Emekçi Kadınlar Günü, o günle ilgili, kadın hakları hareketiyle ilgili bir program yapacağız. Bugün konuğumuz İstanbul'daki Orient Enstitüsü'nde yönetici Dr. Richard Whitman'dı. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler Dr.
Whitman. Sergide bekleriz sizi.
Teşekkür ederiz.
Memnuniyetle. Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
İyi günler.